Ayrım 13. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 136. Çaldıran yolunda bir junta hareketi ve askeri darbe teşebbüsü. Şimdi de Yavuz'un Çaldıran seferi Mart 1514'te başladı. Sırasında olanları hatırlayalım. Yavuz padişahın yüreğine İslam Birliği, İttihat-ı İslam ateşi düşmüştü. Çocukluğundan beri bu konuya kilitliydi. Dünyada İran, ahirette cinan, cennetler diyordu. Bunun için önce padişah olması lazımdı. Babasını bir engel olarak görmedi. İdeallerimin önüne babam bile geçse yürürüm diyecek kadar büyük bir kararlılık gösterdi. Bu kararlılık içinde babasının ordularını yenip padişah oldu. Ama kimi kardeşleri isyan etti. Bu yüzden az daha devlet yıkılıyordu. Onları da bertaraf etti. Ahirette cinan, cennetler hedefinin özü İslam Birliği'ydi. Bu sebeple kendini İttihat-ı İslam'ı sağlamaya adadı. Başarı, umut ve hedefle ilgilidir. Bir gün hedefine ulaşmak isteyen, her gün umudunu diri tutmak zorundadır. Bunun yolu hilafetten geçiyordu. Mısır'ın üzerine yürümek lazımdı. Ancak Şah İsmail Anadolu'yu karıştırırken bunu yapamazdı. Öncelikle Şah İsmail bertaraf edilmeliydi. Şah İsmail'in üzerine yöneldi. Yol meşakkatliydi. Ordu 3 aydır süren yürüyüşten yorgundu. Şah İsmail ise çekildiği yerleri yakıp yıkıyor, adeta kuru çöle döndürüyordu. Amacı Osmanlı ordusunu yıldırıp geri döndürmekti. Zaten ordu içinde casusları vardı ve bunlar moral bozmaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra Yeniçeri çorbacıları, subayları mırın kırın etmeye başladılar. Bu ıssız vadilerde daha ne kadar yürüyeceğiz dediler. Derken isteksizlik Yeniçerilere de bulaştı. Etrafta düşman gözükmüyor. Kaçan düşman mağlup sayılır. Gereksiz yere daha ne kadar zahmet çekeceğiz demeye başladılar. Birkaç gün içinde olay büyüdü. Dal budak saldı. Yeniçeriler geri dönme isteklerini padişaha arz etmesi için padişahın çok sevip güvendiği çocukluk arkadaşı Karaman Beyler Bey'i Hemdan Paşa'yı görevlendirdiler. Hemdan Paşa ordunun daha ileri gitmek istemediğini padişaha arz etti. Ancak şiddetle cezalandırıldı. Başından oldu. Yerine Zeynel Bey tayin edildi. Padişahın aşırı kararlılık vurgusu bir ölçüde başarılı olduysa da uzun sürmedi. Bir süre sonra yine homurdanmaya başladılar. Yavuz Padişah geri dönmeyi teklif edenin boynunu vurdururum diyerek konuyu kapatmak istiyordu. İstanbul'a ya zaferle döneceğim ya da tabutla. Bunun bir taht savaşı değil, bir baht savaşı olduğunu biliyordu. Amacı inançlarını siyasallaştırarak Anadolu halkının arasına fitne sokan Şah İsmail'i durdurmak, hatta Tebriz'i almaktı. İnancın siyasallaştırılmasının zararı hem siyasallaştıranlara dokunur hem de inançlara. Safevi casusları ordunun içine kadar sızmışlar, Yeniçerileri etkilemişlerdi. Memnuniyetsizlik giderek arttı. Nihayet Eleşkirt civarında Otağı Hümayun'un padişahın çadırı ok ve kurşun yağmuruna tutacak kadar vahim bir noktaya geldi. Yavuz Padişah o sırada Otağı Hümayun'da kurmaylarıyla bir toplantı halindeydi. Oklar ve mermiler yağmaya başlayınca otağdaki paşalardan bazıları şaşırdı, bazıları ürktü. Yavuz Padişah ise anında durumu kavradı. Ne şaşkın ne de ürkmüş görünüyordu. Liderlik normal zamanlarda ahkam kesmek değil, kargaşa anlarında kararlı olmaktır. Hiç tereddütsüz ayağa fırladı. Bu ne densizliktir bire diye gürledi. Kendisini engellemek isteyenleri acı kuvvetiyle savurup dışarı çıktı. Atımız diye bağırdı. getirilen atına bir hamlede atladığı gibi şaha kaldırdı. Çadırına ok ve mermi yağdıran Yeniçeri serkeşlerinin üzerine dolu düzgün sürdü. Kılıcını çekerek haykırdı. "Bire, bu ne rezilliktir!" Derin bir sessizlik oldu. O sessizlik içinde Yavuz Padişah'ın gür sesi patladı. "Maksadımız henüz hasıl olmadı. Düşmanla karşılaşamadan dönmek ihtimalimiz yoktur. Biz, Şeriat-ı Ahmediye'ye muhalif hareket edenleri yola getirmek için bu serhatlara kadar gelmişken, bir takım gayretsizler bizi yolumuzdan geri çevirmek isterler. Biz, katiyen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ulul emre, itaat edenlerle kastettiğimiz yere kadar gideriz. Kalpleri zayıf olanlar, ehl-i iyallerini düşünenler ve yol zahmetini bahane edenler kendileri bilirler. Dönerlerse din-i mübin yolundan dönerler. Eğer bahane düşman gelmedi ise düşman daha ileridedir. Er iseniz benimle beraber gelin ve illa ben tek başıma da giderim." İşte bu çıkış kargaşayı önledi. Hezimeti zafere dönüştürdü. Ve bu kararlılık sayesinde Çaldıran Seferi zaferle sonuçlandı. 23 Ağustos 1514. Diğer Cuntalar. Sultan İbrahim, 1648'de gerçekleşen bir junta hareketi sonucu tahtını kaybetti. Yerine oğlu 4. Mehmet geçti. O da 1687'de isyan ile saltanatını kaybetti. 1695'te tahta çıkan 2. Mustafa, 1703'te Edirne vakasıyla tahttan indirildi. Bu darbe sonucunda başa geçen 3. Ahmet de patrona Halil isyanıyla tahttan indirildi. 1648'de Sultan İbrahim'in öldürülmesinden sonraki kaos ortamında Yeniçerilerle Sipahiler arasında büyük bir çatışma meydana geldi. Sultan Ahmet Meydanı savaş alanına döndü. Yeniçeri ve Sipahilerin karşılıklı tüfek atışları caminin kapı ve pencerelerinde büyük hasar meydana getirdi. Ölen 200'den fazla Sipahinin cesedi asi olduklarına hükmedilerek cenaze namazları kılınmadan denize atıldı. 2. Mustafa 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra Edirne'ye çekilmişti. Huzur arıyordu fakat bulamadı. Seferler esnasında asker yazılan halktan binlerce kişi, Karlofça Anlaşması'ndan sonra ordudan çıkarılmak istenince padişah ve çevresine karşı bir isyan dalgası oluştu. Cuntalar yine devreye girdi. Ortalığı karıştırmaya başladılar. Ve 1703'te meydana gelen isyan sonucunda 2. Mustafa tahttan indirilip yerine 3. Ahmet geçirildi. 1703'te isyan sırasında Osmanlı hanedanının sona erdirilip Kırım hanlarından veya İbrahim hanzadelerden birinin tahta çıkarılması gündeme gelmişti. Tanzimat ve Islahat Dönemi Cuntacılığı. 1839'da başlayan Tanzimat dönemi, bildiğiniz gibi bazı kesimlerde, özellikle ulema kesiminde hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Kırım Savaşı'nda 1853 yapılan külliyetli harcamalar sebebiyle devletin ekonomik durumu da sarsılınca hoşnutsuzluk asker sivil bürokrasiye de bulaştı. Nihayet 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı'ndan gayrimüslimlere tanınan haklara karşı oluşan tepkiler hoşnutsuzluğu yaygınlaştırdı. Sonunda Sultan Abdülmecid'i tahttan indirmek üzere 1859 yılı başlarında gizli bir örgüt adıyla sanıyla junta kuruldu. Gizli planlar yapıldı. Junta envai çeşit provokasyonlarla her yerde karışıklık çıkarıyordu. İhtilalin olgunlaşma sürecinde Mirliva, General Hasan Paşa'ya aralarına katılmasını teklif edince Hasan Paşa, Cunta'yı Serasker Genelkurmay Başkanı Rıza Paşa'ya bildirdi ve örgütü de tuzağa düşürerek darbeyi önledi. Böylece fitne ortaya çıkmış oldu. Onuncu bölüm. Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülaziz gerçekten intihar mı etti? Tarih kitaplarımızın son sayfalarında yer alan kapkara sakallı padişahı hatırlıyor musunuz? Şekilsiz fesi, kara yağız bedeni ve haşin bakışlarıyla padişahtan çok pehlivana benzetirdim. Sanki güreşi yeni bitirmiş, alelacele takmış takıştırmış ve fotoğraf çektirmeye koşmuş gibi gelirdi. İntihar ettiğini okuduğumda inanamamıştım. İntihar etmeyi pehlivan duruşlu delikanlıya yakıştıramamıştım. Hayata meydan okuyan bakışlarına da yakışmıyordu. Bakışları ve duruşu sonsuzu yaşamak ister gibiydi. Neden sonra intihar etmediğini, tekerine çomak soktuğu düşmanları tarafından öldürüldüğünü öğrendiğimde haklı çıktığımı düşündüm. Değişimcilerin düşmanı çok olur. Çözülme sürecine giren imparatorluğu yeniden inşa etmek için çırpınan genç padişahın 32 yaşında atalarının tahtına çıktı. Düşmanı çoktu. Düşmandılar çünkü denetimsiz, kontrolsüz ve sahipsiz bir devleti soymak kolaydı. Halbuki padişah devlete sahip çıkıyor, devleti yeni kurumlarla tanıştırıyor, Avrupa seyahati ile de bilgisini ve görgüsünü artırmaya çalışıyordu. Zaten çok iyi bir eğitim almış, son derece zeki, bilgili, üstelik çalışkan bir padişahtı. Gözünü budaktan sakınmaz bir yapısı vardı. Bu yapısı yüzünden halk onu Yavuz Sultan Selim'e benzetir ve severdi. Mısır seyahati 1863, Mısır fethi kadar etkili olmuştu. Yavuz Sultan Selim'den bu yana padişah yüzünü görmeye hasret kalan Mısırlılar, tekbirler ve alkışlar eşliğinde Sultan Abdülaziz'i bağırlarına bastılar. Ayrıca ordu da onu seviyordu. Çünkü hem çağın savunma ihtiyaçlarına uygun biçimde yeni birlikler oluşturuyor, hem de birlikleri modern silahlarla donatıyordu. Nizamiye, İhtiyat, Redif ve Müstahfız adıyla 700 bine alışkın askeri bir kuvvet hazırladı. Bunların top ve tüfek ihtiyaçları içinde modern tesisler kurdurdu. Donanmayı da Avrupa'dan aldığı krediler sayesinde modernleştirmişti. Sultan Abdülaziz sayesinde Osmanlı donanması dünyanın sayılı donanmalarından biri haline gelmişti. Aynı borç paranın bir kısmıyla birkaç saray, kasır ve köşk inşa etmesi ise hatalarından biridir. Öteki icraatlarına gelince ilk posta pulu Sultan Abdülaziz zamanında kullanıldı. Süveyş kanalı açıldı. Sahillere deniz fenerleri kondu. İstanbul'da tramvay işletilmeye başlandı. Galata tüneli açıldı ve işletilmeye başlandı. Askeri rüştiye mektepleri, adliye teşkilatı ve temyiz mahkemesi kuruldu. İtfaiye alayı teşkil edildi. Tıbbiye, mülkiye, orman ve maden mektepleri inşa edildi. Sanayi mektepleri ve sultaniler, liseler açıldı. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında Mecelle Cemiyeti oluşturuldu. Dünya ile irtibat sağlandı. Bu çerçevede Fransa İmparatoriçesi, Avusturya İmparatoru ve İran Şahı Sultan Abdülaziz'i ziyaret için İstanbul'a geldiler. Avrupa seyahati. Bu ziyaret Fransa İmparatoru Napolyon'un 1867 yılında Paris'te açılan büyük bir sergiyi görmek için davet etmesi üzerine gerçekleşti. Abdülaziz önce Fransa'ya gitti. Oradan İngiltere, Belçika, Almanya ve Avusturya'ya uğradı. Nihayet Macaristan yoluyla memleketine döndü. Zamanında Rumeli ve Girit'teki gayrimüslim halkın ayaklanmaları devletin başına büyük aileler açmıştı. Karadağ, Sırp, Bulgar ve Girit isyanları memlekete önemli zararlar verdi. Padişah bunlarla uğraşırken daha önce görevden aldığı Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve mütercim Rüştü Paşa, padişahı tahttan indirmek üzere bir ihtilal tezgahladılar. Önce padişahı aciz gösterecek düzmece karışıklıklar çıkardılar. Padişahı gözden düşürmek için müthiş bir propaganda ağı kurdular. Çeşitli iftiralar attılar. Mektebi Harbiye ayaklanıyor. Mektebi Harbiye'nin harp okulunun 300 öğrencisini kandırıp silahlandırarak ayaklandırdılar. Bunlarla ve taş kışladan gelen taburlarla Dolmabahçe Sarayı'nı kuşattılar. Donanmaya mensup bazı zırhlılar ise deniz tarafını kontrol altına almıştı. Takvimler 30 Mayıs 1876 tarihini gösteriyordu. Sabaha karşı Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Kayıkla Topkapı Sarayı'na götürülüp Sultan 3. Selim'in vaktiyle şehit edildiği odaya hapsedildi. Sonra Feriye Sarayı'na nakledildi. Yerine 5. Murat tahta geçirilmişti. Fakat sinir hastasıydı. Aldığı sorumluluğu taşıyamıyor, gün gün hastalığı artıyordu. Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve kafadarları korkmaya başlamışlardı. Zira her geçen gün halk Sultan Abdülaziz'i özlüyordu. Neden tahttan indirildiğine dair sorular ve homurdanmalar başlamıştı. İhtilalcilere karşı ihtilal korkusu sardı. Sultan Abdülaziz bir şekilde tekrar tahta geçerse halleri harap olacaktı. Hunhar bir plan yaptılar. Abdülaziz'i öldüreceklerdi. Can derdi. Her ihtilal kendi çocuklarını yer. Yine kural değişmedi. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenler, bütün ihtilalciler gibi ihtilalden bir süre sonra can derdine düştüler. Halkın Sultan Abdülaziz'i sevdiğini biliyorlardı. Bazı askeri birlikler de ona bağlıydı. Ya bunlar el ele verip ayaklanır da tekrar Sultan Abdülaziz'i tahta çıkarırlarsa ihtilalcilerin hali ne olurdu? Uykuları kaçtı, rahatları, huzurları kalmadı. Sultan Abdülaziz'den daha kötü, daha korku dolu günler, geceler geçirmeye başladılar. Sonunda bir araya gelip yüreklerini sıkan korkuyu itiraf ettiler ve korkunç niyetlerini açıkladılar. Bu adam sağ kaldığı müddetçe bize uyku haramdır. Ortadan kaldırılması bizim geleceğimiz için zaruridir. 27 Mayıs darbesi sonrasındaki gibi. Katillerin başı Hüseyin Avni Paşa idi. Yardımcılık görevi de Mithat Paşa'ya düşmüştü. Tarihi isimleri geçenlerden başka kimlerin cinayetten haberdar bulunduklarını kesin olarak söylemek zor. Ancak Sultan 5. Murat'a haber verilmediği bir gerçektir. Hüseyin Avni Paşa kiralık katil bulmakta hiç zorlanmadı. Bunlardan ilki Sultan Abdülaziz'in ikinci mabeyincisi Fahri Bey'di. Ekmeğini yediği efendisine ihanet etmiş, Hüseyin Avni Paşa'nın casusluğuna kurulmuştu. Diğerleri de zaten Sultan Abdülaziz'in beslemeleriydi. Cezayirli Mustafa Pehlivan, Yozgatlı Mustafa Pehlivan Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmet Pehlivan, bunlar 5. Murat'ın şehzadeliğinde hizmetinde bulunmuşlardı. Feriye Sarayı Muhafız Taburu Komutanı Binbaşı Necip Bey, muavini, kol ağası Ali Efendi, kızlar ağası Süleyman Ağa, yardımcıları Reyhan ve Rakım Ağalar da yardımcı katilliğe getirilmişlerdi. Hepsi iri kıyım insanlardı. Pehlivan padişahı, pehlivan katilleri öldürteceklerdi. Cinayet Günü 4 Haziran 1876. 4 Haziran 1876 günüydü. Saat 9'u gösteriyordu. Padişah Kur'an okuyordu. Yusuf suresine gelmişti. Katiller sessizce Sultan Abdülaziz'in kapısına sokuldular. Reyhan ve Rakım ağaları kapıda nöbetçi kaldı. Eski padişahın ikinci mabeyincisi Fahri Bey izin alıp odaya girdi. Sultan Abdülaziz Feriye Sarayı'na getirildiğinden beri Fahri Bey özel hizmetine bakıyor, daha doğrusu Hüseyin Avni Paşa'ya dakika dakika padişahın yaptıklarını rapor etmek üzere yakında bulunuyordu. Önce hal hatır sordu. "Hamdolsun yüce Rabbime," diye cevap verdi padişah. "Beterin beteri vardır." Gözleri kapıya kayınca Cezayirli Mustafa Pehlivan'la Yozgatlı Pehlivan Mustafa Çavuş'u fark etti. Durumu kavradı, rengi attı. Fakat bir şey söylemesine fırsat kalmadan üçü bir anda atılıp bastırdılar. O sırada Boyabatlı ve diğerleri de odaya girdiler. Boyabatlı ile Cezayirli, padişahı dizlerine oturtup çırpınmasını önlemeye çalıştılar. Fakat padişah çok güçlüydü. Zapt edemediler. Göğsünden hançerlediler. Fahri Bey, Sultan Abdülaziz'in kollarını arkadan tuttu. Yozgatlı Mustafa Pehlivan ise keskin bir hançerle padişahın bileklerini kesmeye başladı. Olaya intihar süsü vereceklerdi. Fakat hiçbir intiharda iki bilek birden kesilemezdi. Bilekleri kesilen eski padişah, ikinci mabeyinci Fahri Bey'e son kez bakıp mırıldandı. "Şu kestirmeye kıydığın eller, iki gün önce sana kıymetli bir sedef tesbih hediye etmemiş miydi?" Kaderin hükmüne bakınız ki, baş katili Fahri Bey'i kahveci çıraklığından almış, ikinci mabeyincilik gibi sarayın en yüksek görevlerinden birine kadar yükseltmişti. Damarlarında ileri geri işleyen hançer derinlere daldığı zaman eski padişah dayanamadı. Acıyla inledi. "Aman Allah'ım!" Canı, kanıyla birlikte oluk oluk damarlarından akıp gitti. Katiller korku dolu gözlerle son nefesini vermek üzere olan koca padişaha baktılar. Sonra pencereden bahçeye çıktılar, kaçtılar. Kapıya bırakılan nöbetçiler de işin bittiğini anlayınca sıvıştı. Koridora derin bir sessizlik hakim oldu. Neden sonra padişahın odasının önünden geçen saray hizmetkarlarından Arz-ı Niyaz Kalfa odadan hırıltılar geldiğini duydu. Kapıyı zorladı ama içeriden sürgülenmişti. "Yetişin!" diye bağırdı. "Efendimize bir haller oldu." Koşup gelenler kapıyı kırarak odaya girdiler. Sultan Abdülaziz'in kanlar içinde vücuduyla karşılaştılar. Arz-ı Niyaz Kalfa ise şu ilginç bilgiyi de bize sunuyor. Sultan kanlar içindeydi. Sultanın yanı başında Kur'an-ı Kerim açıktı. Saldırı esnasında sultan Yusuf suresini okuyordu. Henüz ölmemişti. Fakat Hüseyin Avni Paşa'nın kesin talimatını önceden almış olan bazı subaylar, son çırpınışlarla titreyen vücudunu, kanları aka aka ve adeta sürükleye sürükleye saray karakolunun kahve ocağına taşıdılar. Bir sedire uzattılar. Hala sağ olan eski padişahı kurtarmak için kıllarını bile kıpırdatmıyorlardı. Tarih bu korkunç cinayete şahitti ve sebep olanları asla unutmayacaktır. Bir süre sonra Serasker, Savunma Bakanı Hüseyin Avni Paşa çıka geldi. Eski bir pencere perdesini koparıp padişahın üstünü örterken padişah son kez gözlerini açtı. Şeytanın yüzüne bakar gibi Avni Paşa'nın yüzüne baktı, bakışları canlaştı, donuklaştı, kurudu. Öldükten sonra doktor çağrılıyor. Ancak ondan sonra doktorlar çağrıldı. resmi bir rapor düzenlendi ve ilan edildi. Buna göre eski padişahın sinirleri bozulmuştu. Sakalını düzeltmek için o sabah ayna ve makas istemişti ve bu makasla damarlarını kesip intihar etmişti. Bu rapor yayınlandığı an bile hiç kimseyi inandıramadı. Ama o devirde hüküm süren Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa gibi diktatörler olayı örtbas ettiler. Daha sonra kurulan Yıldız Mahkemesi'nde yargılanmak üzere İzmir'den alınıp İstanbul'a getirilen Mithat Paşa şöyle diyecekti. Neşredilen raporu okudum. Merhumun, Sultan Abdülaziz'in intihar ettiğine pek ihtimal vermedim. Ama diğer vekiller, bakanlar ses çıkarmadığı için ben de sustum. Yıldız Mahkemesi'nde diğer yardakçılarıyla birlikte suçlu bulunup, zaten çoğu itiraf etti, ölüm cezasına çarptırılacak. Ancak Sultan II. Abdülhamid'in affına uğrayıp sürgünle paçayı kurtaracaktı. Tarih susmaz. Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğü, Yıldız Mahkemesi'nde kesinlik kazanmışken, resmi tarih, siyasi sebepler yüzünden Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa gibilerini korumak için intihar ihtimalini savundu. Yıldız Mahkemesi'ni kanun dışı ilan ettiler. Başka çareleri yoktu. Çünkü bu mahkemeye kabul etmek demek, hükmünü de kabul etmek demekti. Hükmünü kabul etmek ise, Mithat Paşa'nın katil olduğunu kabul manasına gelirdi. Oysa resmi tarih Mithat Paşa'yı büyük bir devlet adamı sayıyordu. Sultan II. Abdülhamid'i yerin dibine geçirmek için ona karşı olan herkesi büyük ilan etmek bir zamanların kötü bir alışkanlığı, gerçek dışı, tarih dışı saplantısıydı. Sultan II. Abdülhamid'i çok haklı olduğu konularda bile suçlamak, Cumhuriyet devrinin uzun süre modası haline de yaşadı. Özel sohbetlerinde Sultan II. Abdülhamid'i takdir eden bazı tarihçiler yazılarında sürekli tenkit ettiler. Sultan Abdülaziz'in cenazesini Sultan Ahmet Camii Şeyhi Ömer Efendi'yi yıkadı ve Sultan Mahmud Türbesi'ne defnedildi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 148.